Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını
Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam'ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 D 1403, Hicri Kameri 19 Cemadi'l-Sani 1446 ve Miladi Takvimle 21 Aralık 2024 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haber kuşağını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, unutulmaz görüşme, Haft Evreng ve mezardan kartpostalları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk öncelikle haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma Hatibi, Siyonist rejimin Suriye'deki eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın Suriye'deki danışmanlık varlığının güvensizliğin tüm bölgeye yayılmasını önlemek için olduğunu belirtti. Netanyahu, Gazze'deki savaşın devam edeceğini söyledi. Yemen'den işgal altındaki Filistin topraklarına yapılan füze saldırısına 18 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, El-Sisi'ye tweet mesajı gönderdi. Ve Amiral İrani, çok gelişmiş gemiler ve özel silahlar donanmaya katılıyor dedi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Abu Turabi Ferd, Siyonist İsrail'in Suriye eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Mehaber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tahran Cuma namazı geçici Hatibi Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Ferd dün Cuma namazı hutbesinde yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi. Hüccetül İslam Ebu Turabi Ferd, Siyonist rejim Lübnan'ın güneyinde İslami direniş ve Hizbullah karşısında askeri hedeflerine ulaşmadı ve ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı dedi. Siyonist İsrail'in devam eden Suriye saldırılarına tepki gösteren Hüccetül İslam Ebu Turabi Ferd şunları kaydetti. Bu rejim, Amerikan Siyonist İttifakı'nın başarısızlıklarını durdurmak için bölgedeki bazı ülkelerin işbirliğiyle şiddete başvurarak Suriye'ye barbarca saldırdı. Suriye'nin ekonomik ve savunma altyapısının çökmesine zemin hazırlayanlar ve Amerika ve Siyonist düşünce kuruluşlarıyla işbirliği kuranlar mutlaka İslam ümmeti önünde hesap vermelidir. Tahran Cuma Namazı Hatibi Hüccetül İslam Ebu Turabi Ferd, Siyonist İsrail'in Suriye eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın Suriye'deki danışmanlık varlığının başından itibaren bu ülkenin ordusuna terörle mücadelede ve güvensizliğin çevreye ve tüm bölgeye yayılmasını önlemede yardımcı olmayı amaçladığını, danışmanlık güçlerinin çekilme kararı ise Suriye'deki mevcut koşullar ve bölgenin durumu dikkate alınarak sorumlu bir şekilde alındığını söyledi. İrna'nın haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İrna'ya yaptığı açıklamada İran'ın Suriye'den danışmanlık güçlerini çekmesine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki danışmanlık varlığının başından itibaren Suriye ordusuna terörle mücadelede ve güvensizliğin çevreye ve tüm bölgeye yayılmasını önlemede yardımcı olmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca danışmanlık güçlerinin çekilmesi kararının Suriye'nin güvenlik, askeri ve siyasi koşulları ile bölgedeki durum dikkate alınarak sorumlu bir şekilde alındığını ifade etti. Bekai, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'deki varlığının yasal ve mevcut Suriye hükümetinin daveti üzerine olduğunu vurguladı ve İran ile Suriye'nin uzun yıllar boyunca terörle mücadelede etkili bir işbirliği gerçekleştirdiğini, bu işbirliği sayesinde IŞİD'in Suriye ve Irak'ta kök salmasının ve terörizmin bölgede yayılmasının engellendiğini söyledi. IŞİD'in çöküşünden sonra İran'ın Suriye'deki askeri varlığının değiştiğini ve savunma hatlarının IŞİD ve tekfirci terörizmin yeniden canlanmasını önlemek ve İsrail rejiminin maceracılığına karşı bu ülkenin askeri kapasitesini güçlendirmeye yönelik danışmanlık yardımıyla sınırlı hale geldiğini belirten Bekai, ayrıca bu adımın başarılı olduğunu ve herkesin gördüğü gibi İran'ın danışmanlık güçlerinin Suriye'den çekilmesiyle işgalci rejimin derhal Suriye topraklarının stratejik bölgelerini işgal ettiğini ve eş zamanlı olarak bu ülkenin hayatı savunma altyapısını yok ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İrna'ya Suriye'den İran'a getirilen İranlı vatandaşlarla ilgili rakamlara ilişkin bir soruyu yanıtlarken, bu kişilerin diplomat aileleri İran'ın diplomatik konsolosluk ve kültürel temsilciliklerinde çalışan personelin aileleri, İranlı ziyaretçiler, bazı yabancı ziyaretçiler ve Lübnanlı mültecilere yardım etmek için Suriye'ye giden kişilerden oluştuğunu söyledi. Bu kişilerin tamamının İran uçaklarıyla ve her zaman Şam Havalimanı'nın yanında yardımcı havalimanı olarak kullanılan ve Rusya ile işbirliği içinde olan Himaymim Hava Alanı üzerinden İran'a nakledildiğini belirtti.
Siyonist rejimin başbakanı Gazze'deki savaşın durdurulmasını reddetti. M Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Benjamin Netanyahu, Wall Street Journal'a Hamas'ı yok etmediğimiz sürece savaşın sona ermesini kabul etmeyeceği iddiasında bulunarak Hamas'ı Gazze şeridinde iktidarda kalmasına asla izin vermeyeceğiz ifadesini öne sürdü. Netanyahu artık kritik bir noktadayız ve gerçekleştirdiğimiz saldırılar Orta Doğu'nun çehresini değiştirdi dedi. Netanyahu'nun sözleri Siyonist kaynakların Hamas hareketiyle esir değişimine ilişkin müzakerelerin doğru yolda olduğunu iddia etmesinden saatler sonra gündeme yansıdı ve iki taraf arasındaki esir değişiminin ilk aşamasında İsrailli mevkidaşlarıyla takas edilmek üzere Filistinli esirlerin isim listesi de hazırlandı.
Rusya'nın Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi Amerika'yı Gazze'deki çocukların durumunu ihmal etmekle suçladı. Merhabar Ajansı'nın Rusya Elyom'dan naklen aktardığı haberinde Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi Vasily Nebenzia Amerika'yı Gazze'deki çocukların durumunu ihmal etmekle suçladı. Rusya'nın Güvenlik Konseyi Başkanlığı sona ermeden önce Amerika'dan Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin özel bir toplantı yapılmasını istediğini, ancak bu talebin Washington tarafından dikkate alınmadığını belirtti. Nebenzia ayrıca Amerika'nın Siyonist rejime verdiği destek nedeniyle Gazze'deki çocukların durumuyla ilgilenmediğini de vurguladı. Rusya'nın Ocak ayında benzer bir toplantı talep etmeyi planladığını ve bu ay Güvenlik Konseyi'ne başkanlık edecek Cezayir'den bu konuyu gündemine koymasını istedi. Bu bağlamda UNICEF'in Batı Asya ve Kuzey Afrika Direktörü Edward Bigbeder, Gazze'deki çocukların durumunu insani bir felaket olarak nitelendirerek, uluslararası topluma bu çocuklara yardım için acilen harekete geçme çağrısında bulundu. Gazze'li çocukların şiddete, açlığa ve hastalığa maruz kaldığını ve insani yardıma çok ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Bigbeder, ayrıca Gazze Savaşı'na katılan taraflara yardım çalışanlarının çatışma bölgelerine serbestçe erişmesine izin vermeleri ve halka gerekli yardımı sağlamaları çağrısında bulundu.
Filistin İslami Cihad Hareketinin askeri kanadına bağlı Kudüs güçleri Cuma gecesi 107 füzeyle İsrail işgal kuvvetlerinin Netzarim eksenindeki komuta kontrol karargahını hedef aldı. İRNA'nın bildirdiğine göre El Meyadeyn kanalı bu saldırıda işgalci güçlere ağır kayıplar verildiğini, çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Ayrıca Kudüs güçlerine göre yaralıları taşımak için bölgeye İsrail askeri helikopterleri gönderildi. Bu saldırı başta işgal altındaki topraklar olmak üzere bölgede gerilimin tırmandığını bir kez daha ortaya koyuyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Perşembe günü yıkım ve soykırım eylemleri başlıklı raporunda İsrail Gazze'deki Filistinlileri kasten sudan mahrum bırakıyor ifadesine yer verdi. Bu raporda İsrail yetkilileri Gazze'deki Filistinlilerin insanlığın hayatta kalması için gerekli olan temiz ve içilebilir suya erişimini kasti olarak engelliyor ifadesine dikkat çekildi.
İsrail medyası Yemen'den gerçekleşen füze atışı sonucu Tel Aviv'de tehlike sirenlerinin çaldığını aktarırken, işgal altındaki topraklar acil durum dairesi şimdiye kadar 18 kişinin yaralandığını duyurdu. İran'ın El Cezire'den naklen aktardığı haberine göre İsrail ordusu Yemen'den füze atışı sonucu farklı bölgelerde tehlike sirenlerinin çaldığını, olayın araştırıldığını aktardı. Siyonist rejimin acil serviste yaralı sayısının sırasıyla 3 ve 5 kişi olduğunu açıkladı. Yayınlanan görüntüler Siyonist rejimin savunma sistemlerinin Yemen'den atılan füzeyi önlemede başarısız olduğunu gösteriyor. Şu ana kadar bu saldırıda olası kayıplara ilişkin herhangi bir rapor alınmadı. Bazı İsrail kaynakları Yemen'den Tel Aviv'e yapılan saldırının doğrudan bir binayı hedef aldığını ve binanın alev almasına neden olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz aylarda Yemen ordusu Gazze şeridindeki Filistin halkının direnişe destek amacıyla Kızıldeniz'de işgal altındaki topraklara giden çok sayıda yabancı gemileri veya birkaç Siyonist gemiyi Babelmendeb Boğazı'nda hedef aldı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kahire'de düzenlenen D8 toplantısının ardından Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah el-Sisi'ye gönderdiği Twitter mesajında çok taraflı işbirliğinin artması yönündeki umudunu dile getirdi. Mesut Pezeşkiyan X sosyal medya hesabında Abdülfettah el-Sisi'ye hitaben yazdığı bir mesajda Mısır'ın D8 örgütünün başkanlığı döneminde üyeler arasındaki dostluk ve kardeşliğin derinleşmesine tanık olacağımızı ve çok taraflı işbirliğinin artırılması sürecinde ciddi adımlar atacağımızı umut ediyorum ifadesi yer aldı. D8 grubunun 11. toplantısına katılmak ve konuşma yapmak üzere Mısır'a giden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu toplantıdaki konuşmasının yanı sıra Türkiye ve Mısır Cumhurbaşkanları ve Pakistan Başbakanı ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunmuş, Gazze ve Lübnan'daki durumun değerlendirilmesi amacıyla toplantıya da katılmıştır.
İran Dışişleri Bakanı Kahire'deki bazı tarihi ve dini mekanları ziyaret etmesiyle ilgili olarak İran ve Mısır'ın ortak bir kültürel kimliğe sahip olduğunu ve Mısır halkıyla konuşmanın kendisi için her zaman hoş bir anı olduğunu yazdı. Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı'nın Kahire'deki bazı tarihi dini mekanları ziyaretine ilişkin Arapça tweetinde şu ifadeler yer alıyor. İran ve Mısır kökleri tarihin derinliklerine dayanan ve rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'in gelişiyle güçlenen ortak bir kimliğe ve kültüre sahiptir. Coğrafi mesafeyi azaltan ve insanları birbirine bağlayan şey Hazreti Peygamber'in aile sevgisidir ve bu iki halkı İran'ı ve Mısır'ı birbirine bağlayan unsurdur. Perşembe sabahı Kahire'deki bazı dini ve tarihi mekanları Ras el Hüseyin Camii'ni, Seyyide Zeynep Camisi'ni, Seyyide Nefise Camisi'ni ve Muhammed Ali Paşa Camisi'ni ziyaret etme fırsatı buldum. Muhammed Ali Paşa ve oğlu İbrahim Paşa'nın türbesi Hicri Kameri 1262 yılında İranlı bir hattat tarafından Farsça ayetlerle süslenmiştir. Tarih, Mısır'da modern ulusal hükümetin kurulmasında Muhammed Ali Paşa'nın rolünü unutmayacaktır. Mısırlılara konuşmanın bana her zaman mutlu anılar getirdiğini samimiyetle itiraf ediyorum. Ünlü Mısır yazar ve Nobel ödülü sahibi Necip Mahfuz'un Hafız Şirazi'nin şu güzel dizisinde İranlıların tüm Müslümanlara ve insanlara yönelik zihinsel imajında kaybolan benliğini bulması ve bunu Arap şiirinde karşılaması şaşırtıcı değildir. Yüzünüzün parlaklığı güzelliğin ışığının kaynağıdır. Güzelliğinizin doğası, güzellik suyunun kaynağıdır.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın 2025 yılı başında Rusya'yı ziyaret etmesinin beklendiğini söyledi. İran'ın haberine göre Andriy Rudenko, Cuma günü yaptığı açıklamada İran Dışişleri Bakanı'nın gelecek yılın başlarında Rusya'yı ziyaret etmesinin beklenip beklenmediği sorusuna yanıt olarak gazetecilere hitaben bu geziyi ve daha birçok şeyi bekleyebiliriz ifadesini kullandı. Irakçı'nın Moskova ziyareti İran Dışişleri Bakanı olarak göreve başlamasından bu yana Rusya'ya yapacağı ikinci ziyaret olacak. Bakan Irakçı, daha önce 22-24 Ekim 2024 tarihleri arasında Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS grubunun 16. zirvesinde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Mesut Pezeşkiyan'a eşlik etmişti. Habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andriy Rudenko ile İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Cuma günü yaptıkları toplantıda iki ülke yetkilileri arasında üst düzey temas ve görüşmeleri ele aldı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Stratejik Deniz Kuvvetleri Komutanı yerli yapımı oldukça karmaşık gemilerin ve özel silahların bu kuvvetin filosuna katılacağını duyurdu ve yeni silah ve ekipman kabiliyetlerinin düşmanlar için şaşırtıcı olacağını belirtti. İran'ın haberine göre Amiral Şahram İrani İrna muhabirine yaptığı açıklamada bu yeni katılımların yüzey, hava, İnsanlı, insansız ve füze alanlarında olacağını söyledi. Düşmanların bu kapasiteler ve yetenekler hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını vurgulayan İrani, bu araçlara caydırıcılık yeteneğine sahip yeni nesil çok değerli teknolojiler ve silahların yerleştirildiğini ifade etti. Amiral Şahram İrani açıklamalarının devamında füze alanında çok yeni menzillere sahip sistemlerin ve insansız araçlar alanında ise 2000 kilometreyi aşan menzillere ulaşabilen hava, yüzey ve sualtı araçlarının bu filoya katılacağını belirtti.
İki Amerikalı senatör Ankara'nın Suriye'de iki ülkeyi destekleyen milisler arasında ateşkesi kabul etmeyi reddetmesi halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacak bir plan sundu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika'nın Suriye'deki ortağı olarak kabul edilen Kürt milisler son günlerde Türkiye'ye bağlı silahlı isyancılarla çatıştı. Türkiye'ye yönelik yaptırım planını hazırlayan iki senatörden biri olan Chris Van Hollen, X kanalında Türkiye destekli güçlerin Suriye'deki Kürt ortaklarımıza yönelik saldırıları, bölgesel güvenliği ve IŞİD'in geri dönüşünü engelleme çabalarını baltalıyor paylaşımında bulundu.
Alman medyası ve yardım kuruluşları Cuma gecesi bir saldırganın Magdeburg'daki bir Noel pazarında kasıtlı bir şekilde direksiyonu halka doğru kırdığı saldırısında en az 11 kişinin ölümüne 60 ila 80 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu duyurdu. Medya saldırganın Magdeburg kliniğinde çalışan 50 yaşındaki Suudi bir doktor olduğunu söyledi.
Ve son haberimiz, bazı Ukraynalı yetkililer Kiev'in Rusya'dan gelecek güvenlik garantileri karşılığında topraklarının büyük bir kısmını kaybedeceği zorlu bir anlaşmaya doğru ilerlediğini kabul etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Thank you.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1'de 1403, Hicri Kameri 19 Cemadüssani 1446 ve Miladi 21 Aralık 2024 Cumartesi. Bir yıl önce bugün Hicri Şemsi 1'de 1402 tarihinde İranlı ünlü dublör, spiker, oyuncu ve şair Nasır Tehmas vefat etti. İran'ın Fars dilindeki Cehrom ilçesinde dünyaya gelen Tehmas profesyonel faaliyetlerini Hicri Şemsi 1341 yılında başlattı. Onun sesi İran'daki dublaj alanında kalıcı sayılan seslerden biriydi. Ve onun cana yakın ve özel sesi sinema ve televizyon alanında gizli ve karizmatik şahsiyetlere can katıyordu. Tehmasp'ın yaptığı dublajlardan bazıları Harold Lloyd, Jack Nicholson, Henry Fonda ve Walter White gibi ünlü oyuncuların sesinin dublaj yapılmasıydı. Tehmasp ayrıca Bir Rüyanın Tedricen Ölümü ve Ben Bir Anneyim gibi sinema ve televizyon eserlerinde rol ifa etti ve Günümüz Kadını gibi eserin yazarlığını yaptı. ...85 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Cemadüssani 1361 tarihinde önde gelen usul fakih ve muhaddis Allame Seyyid Nasır Hüseyin Hindi vefat etti. Hicri Kameri 19 Cemadüssani 1284 tarihinde dünyaya gelen Şemsül Ulema lakabıyla tanınan Seyyid Nasır Hüseyin Hindi, Hindistan'ın öne gelen alimlerinden olup o yörenin dini mercisiydi. Yıl önce bugün 21 Aralık 1824 tarihinde İngiliz cerrah ve siyasi aktivist James Parkinson 69 yaşındayken hayata veda etti. Apandisinin ölümü neden olacağını fark eden Parkinson bu konuda önemli makaleler yazdı. Parkinson hastalığı ilk kez Dr. James Parkinson tarafından 1817 yılında titrek felç olarak tanımlanmıştır. Genel olarak orta yaş hastalığı olup beynin alt kısımlarındaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluğuna bağlı bir sinir sistemi hastalığı, diğer bir ifadeyle Parkinson hastalığı, yavaş ilerleyici beyin hücrelerinde seyreden bir beyin hastalığıdır. ...36 yıl önce bugün 21 Aralık 1988 tarihinde İskoçya'da Lockerbie semalarında Amerika'ya bir yolcu uçağının infilakı neticesinde uçakta bulunan 270 yolcu hayatını kaybetti. Amerika ve İngiltere bu olayın ardından iki Libya uyruklusunu yolcu uçağının bombalanmasında eli bulunduklarından dolayı suçladılar. Söz konusu iki ülkenin baskıları neticesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1992 yılında Libya yönetimine iki Libyalıya sığınma hakkı verdiğinden dolayı ülkeye karşı askeri, petrol ve hava yaptırımlarına tabi tuttu. Ancak Amerika ve İngiltere Libya ile anlaşması üzerine iki sanık 1999 yılında Hollanda'daki Lahi Adalet Divanı'na teslim etti. Adı geçen sanıklardan biri serbest bırakıldı, diğeri ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nihayet Libya, Ağustos 2003 tarihinde Amerikan yolcu uçağının bombalanması sorumluluğunu üstlendi ve bu olayın kurbanlarına tazminat ödedi. Bu olaydan bir ay sonra Güvenlik Konseyi Libya'ya karşı uygulanan yaptırımları lağvetti. ...11 yıl önce bugün 21 Aralık 2013 tarihinde Arap Birliği'nin eski genel sekreteri İsmet Abdülmecit 90 yaşındayken vefat etti. Mısırlı diplomat Ahmet İsmet Abdülmecit 1923 yılında Mısır'ın İskenderiye kentinde doğdu. 1991-2001 yılları arasında Arap Birliği Başkanlığı görevini yürüttü. Bu göreve seçilmeden önce 1984-1991 yılları arasında Mısır Dışişleri Bakanı, 1985 yılında ise Mısır Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. İsmet Abdülmecit 1951 yılında Paris Üniversitesi'nden hukuk doktorası almış olup Arap Dünyası'nın Konumu ve Zorlukları adlı kitabı da eserlerinden biridir. Ayrıca Mısır'ın Fransa Büyükelçisi, ülkenin Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisi olarak görev yaptı. Abdülmecit ayrıca Mısır'dan Cumhuriyet Nişanı'na ve Fransa, Yunanistan, İtalya, Danimarka ve diğer birçok ülkeden çeşitli nişanlara sahiptir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Hazreti İsa Mesih'in dinine göre Hristiyanlık inançları yolunda canını veren insana şehit denir. İran'ın Ermeni toplumu ise 8 yıllık kutsal savunma yılları sırasında Hakk'ın batıla karşı mücadelesinde İslam mücahitleri yanında parlayarak bu savaş meydanında kahramanca bir duruş sergileyip kimileri şehit, kimileri ise gazi veya esir oldu. Ermeni toplumu kutsal savunma döneminde 104 askeri ve sivil şehidini İslam inkılabına ve ülkeye takdim etmiş, bu sayıdan 4'ünün cansız bedenine hala ulaşılmamış, 143'ü de gazi ve özgürlüğüne kavuşan esirlerdir. Bu kahraman mücadelecilere paralel olarak yaklaşık 30 Ermeni kadın, erkek ve çocuk da zalimane bombardımanlar altında şehit olmuştur. Böylesi fedakarlıklara benzer durum ise Asuri Hristiyanlar arasında görülmektedir. Ermeni toplumundan yüzlerce gazi ve esirin ortaya çıkması, ülkeyi savunmada dil, ırk ve mezhebin kriter olarak görmeyen bu milletin tek bir ad içinde kendi kimliğini ve ülkesini savunmasının destanıdır. İşte tüm bu anlatılanlar yetenekli ve yüce İranlı ruhun göstergesidir.
Ermeni şehit aileleri ve diğer mezhebi azınlıklar 8 yıllık kutsal savunma yıllarında kendi ciğerparelerini bu ülkeyi savunmak için diğer ailelerin evlatlarıyla omuz omuza savaş meydanına doğru gönderdiler. Bu vatan evlatları diğer Müslüman mücahitler gibi bu ülke toprağının bir karışı bile ecnebi eline düşmesin diye kendi can ve malını feda etmiştir. Bir din adamı ve Tahran Ermeni Hilafet Konseyi üyesi olan Narsisyan şöyle diyor: "Ülkemiz İran renkli çiçekler diyarıdır. Bu çiçeklerin çeşitli rengi de olsa bir yönüyle yani tevhidde birdir. Kavimler, lehçeler ve farklı dinlerden oluşan bu çiçekler ülkede hepsi yaşıyor ve vatanın tehlikeyle karşılaştığı takdirde vatan uğruna canlarını bile vermeye hazırdırlar. Yüce bir değere sahip olan şehadet tüm tevhidi dinlerde vurgulanmıştır. Örneğin Hristiyanlıkta ülkesi için kanını döken insana şahit denir. Ayrıca Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kendi yarenlerine güzel bir buyruğunda şöyle okuyoruz: İnsanın kendi arkadaşları için canını feda etmekten daha büyük sevgi bulunamaz. Narsisyan sözlerinin devamında şu ifadeleri yer verdi: Şehitler Hazreti İsa'dan aldıkları bu emri yerine getirdiler ve o yüce sevgiyle kendi canlarını verdiler. Böylece bu yolda kendi sevgilerini ispatlamış oldular. Şehitler şahadet yolundan giderek kendi ülke, din ve Allah'larını ne kadar sevdiklerini ispatladılar. Ve dökülen bu kan bizim toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı korumanın ve özgürlüğümüzün tohumu oldu. Şehitlerin namı bizi birleştiriyor.
Bir Bir gün habersizce evlerine gelen aziz bir misafiri gören bu aileler şaşkınlık ve heyecan duygusuna kapıldılar. Zira bu misafirin bir gün onların yanında samimi bir şekilde oturması, onlarla çay, meyve ve tatlı yemesi ve hatıraları ve can fedakarlıkları gözden geçirerek sohbet etmeleri ve öyle şaşkınlık içinde onu yolcu etmeleri bile akıllarının ucundan bile geçmezdi. Geçen sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin Şehit Galvest Babumyan ailesiyle görüştüğünün bir parçasını anlattık. 30 yılı aşkın petrol şirketinin bilgisayar bölümünde çalışan Galvest, inkılap ve grev sırasında öncüydü. Ülkenin kriz ve savaş koşullarında onun varlığı ve deneyimi ülkenin yönetimi ve borularda akan petrolün sürdürülmesi için gerekliydi. O ülkesini savunmak için ayağa kalktı ve bu yolda da şehit oldu. Şehidin eşi şöyle diyor. Ayetullah Hameneyn'in daveti üzerine onun kenarında mobilya üzerine oturdum. Bana şöyle sordu. Nasılsınız? İyiyim. Nerede şehit oldular? Ahvaz. Ne zaman? Savaşın 3. haftası 17 Mert'ti. Orada çalışıyor muydu? Evet.
Tahran Radyosu.
Galvest'in işi ve kendisi hakkında konuşmak istiyorum ama asla yapamıyorum. Keşke bu kalbim biraz yavaşatsa. Rehberin yanında oturan iki erkeğin kim oldukları hakkında sorar. Biri şehidin kardeşiyim, diğeri de bacanağıyım diyor. Allah rahmet eylesin ve bu yeni miladi yılı Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın doğumunu sizlere kutluyorum. Hepimiz teşekkür ettik. Hanımefendi, eşiniz ne iş yapardı? Petrol şirketinde görevliydi. Hava bombardımanı neticesinde şehit oldu. Şehidin kardeşi ve bacanağında ne iş yaptıklarını sordular. Daha sonra çocukları sorup soruşturdular. Burada yüreğim kanıyor gibi oluyorum. Ben cevaben birisi üniversite öğrencisi, diğeri de okula gidiyor. Rehberimiz çocukların ders ehli oldukları için sevindiler. Ben de göz altından Galvest'in resmine bakıyor ve gülümsüyorum. Kız mı, erkek mi? Biri kız, biri erkek. Evde yoklar mı? Saat 7'de oğlum çıktı, sizin geleceğinizi bilmiyordu. Bize bir şey söylemediler. Evet, demeleri icap ederdi. Gülüyorum. Doğru diyorlar. Eğer bize kimin geleceğini söyleseydiler, tüm arkadaşlarımız, akrabalarımız, mahalle ahalisi bizim evde toplanmış olacaktı. Ben sözlerimin devamında çocukların cumartesi sınavları olduğu için arkadaşların evine gidip ders çalıştıklarını anlattım. Oğlunuz hangi bölümde okuyor? Tıp. İnşallah dersinde ve işinde başarılı ve iyi bir doktor olur.
Boğazım düğümleniyor. Ağlamamı görmelerini istemiyorum. Servis yapma bahanesiyle mutfağa gidiyor ve orada gözlerimin yağmasına izin veriyorum. Salonda ise Ermeni psikoposu ve Ermeni ve Süryani törenleri ve gelenekleri arasındaki fark hakkında konuşmalar devam ediyor. Biraz rahatlamak ve geri dönmek için bekliyorum. Ama rehberimiz bundan daha erken geri dönmemi istiyor. Pekala, bu hanımefendi gelsinler de şöyle otursunlar. Biz gitmek üzereyiz. Sürekli çıkıp dönüyorlar. Onlara bizim gitmek istediğimizi söyleyin. Çabucak kendimi toparlıyorum ve misafirlerin yanına gidiyorum. Çay bir parça tatlıyla içmişler. Meyve getirmek istiyorum ama oturmamı söylüyorlar. Buyurun oturun. İkramlığa ve daha fazla zahmete gerek yok. Buraya gelişimizden maksat bir an olsun diye sizinle oturmak ve sizi teselli etmektir. Zaten eşinizi bu ülkenin ülkeleri yolunda kaybettiniz. Biz size teselli vermekle mükellefiz. Böyle zahmete katılanıp ikramlıklarla uğraşmanıza gerek yok. Ben ve şehidin kardeşi rehberimizin bu kadar mütevazı ve sadeliğinden dolayı mahcup duruma düşüyor ve ona teşekkür ediyoruz. Ben orada yokken sohbetin konusu ülkenin kiliselerine varmıştı. Ayetullah Hamene'yi İsfahan'ın Colfa bölgesinde gittikleri bir kiliseyle ilgili anısını anlatıyordu. Benim için çok tatlı geliyordu. Kendi kendime bu anının Farsça ve Ermenice olarak o kilisenin duvarlarına yazılması ne kadar güzel olur diye düşündüm. Efendimiz şöyle anlatıyor.
Colfa Ermenileri Kilisesi'ne gitmiştim. Kuma gittiğim ilk yıllarda sene 1337. İsfahan'a gittik. Colfa'ya doğru yola koyulduk. Orada iki kiliseyi ziyaret etmeye karar verdik. Birisi çok iyi ve büyük bir kiliseydi. Çanı kilise avlusunun ortasındaydı. Bu arada cenaze töreninin yapıldığı daha küçük bir kiliseye de gittik. İsfahanlı iki talebe arkadaşımızla beraberdik. Oraya gittik. Bir hademe vardı. İçeri girebilir miyiz diye sorduk. O da olur dedi. O etkinliğe katılan üç talebeydik biz. Hiç kimse Ermeni olduğumuzdan şüphelenmiyordu ve Ermeni halkı bizimle dostça davrandı. Gidip oturduk. Töreni neredeyse başından sonuna kadar izledim. Orada birçok kilise var. Galvez'in kardeşi orada 12 kilise olduğunu ve büyük dedikleri kilisenin merkez kilise olduğunu açıklıyor. Peki hanımefendi, Allah size sabır ve mükafat versin ve çocuklarınızı iyi yetiştirmenizi, onları verimli, büyük ve değerli insanlar haline getirmenizde size başarı nasip etsin ki size olan sevgileri ve vatana hizmetleriyle babalarının yerini alabilsinler. İnşallah muvaffak olursunuz. Rehberimizin duasını çok sevdim ve kalbimde amin dedim.
Ayetullah Hamene'yi bizimle vedalaşmak için yerinden kalkıyor. O kadar sade ve alçak gönüllüydü ki tüm bu utanç ve ızdırap duygusu yavaş yavaş kalbimi terk etmeye başladı. Ve şimdi kalbim sakin ve hafif atıyor. Bu misafirliğin devam etmesini ve rehberimize Galvez'in ahlak ve vicdanından bahsedip oğlumuz Varuja'nın babasına olan benzerliğini anlatmak isterdim. Ama daha fazla zaman yok ve Ayetullah Hamene ayrılıyor. Ona birkaç kez teşekkür ediyorum. Birkaç dakika sessizlik içinde geçti. Hiçbirimiz birkaç dakika önce İran rehberinin burada yanımızda oturup çay içip konuştuğuna inanamadık. Çantamdan küçük bir fotoğraf çıkarıp koltuğa oturup onu izliyorum.
Evet değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti via turkish@ws.elif.ir adresine yazabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Muhterem dinleyiciler, Heft Evrenk adlı programın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde yine Gülistan ilinde olacağız ve biraz Türkmen halkının tarihinden ve kültüründen bahsedeceğiz ve birkaç Türkmen müziği çalgılarıyla tanışacağız.
Geçmişten günümüzde Türkmen halkının acılarını, üzüntü ve sevinçlerini, sosyal ilişkilerini, doğadaki yaşamlarını ifade ettikleri müzik, yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Tüm kutlamalar, geleneksel oyunlar, yaz törenleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü, ailenin yaşlı bireyinin 63. doğum günü ve düğünler müzik eşliğinde yapılır.
Ancak Türkmen halkının müziğinden bahsetmeden önce Türkmen halkının tarihini ve kültürünü biraz araştırarak ve Türkmenlerin tarihine ve kültürüne genel olarak göz atarak bu şekilde Türkmen müziğinin temelini ve nasıl oluştuğunu biraz daha iyi anlayabiliriz.
Tarihi kaynaklara göre Türk ve Moğol halkları birkaç bin yıldan beri Aral Gölü, Balkaş Gölü ve Yenisey Nehri çevresinde yaşamaktaydı. Bu kavimlere Moğol çölünden göçü yüzyıllar boyunca gerçekleşti ve onlardan birçok grup yavaş yavaş Hazar Gölü'nün doğu tarafına ve Orta Asya'nın geniş çölüne dağıldı.
Bu halk tarihi kaynaklarda Oğuz Türkleri olarak bilinir. Oğuzlar, Çin İmparatorluğu'nun baskılarının yanı sıra doğal zorluklar nedeniyle batıya ve güneye itildi. Öyle ki 11. yüzyılda bugünkü Türkmenistan'ın kuzeyindeki Üsyurt bölgesine yerleştiler ve yerli kavimlerle yıllarca savaşıp kaçtıktan sonra onlarla karışarak Türkmen olarak bilinen bir etnik grup haline geldiler. Tarihsel raporlar Türkmen kavimlerinden bazı grupların ilk kez Selçuklu kralı Sultan Sencer şartlarını kabul ederek Etrak nehrinin iki yakasına resmen yerleştiklerini göstermektedir.
İranlı Türkmenler Gülistan ilinin kuzey ve doğu kısımları ile Kuzey Horasan'ın bazı kısımları dahil olmak üzere çoğunlukla Hazar Denizi'nin doğu kıyılarında yaşıyorlar. Onlar Türkmence konuşuyorlar ve yerel kıyafetler giyiyorlar.
Thank you.
Belirtildiği gibi Oğuzlar Orta Asya'ya göç etti. Bu göçmenler arasında Ozan olarak adlandırılan şarkıcılar da vardı ve bugün onlara Bahşi deniyor. Ozanlar aslında hayatı, göçü ve üzüntüyü ifade etmek için halkın diliydi ve Türkmenler arasında yüksek bir manevi itibara sahipti. Onlar kendi kavminin hafızası olarak müzik enstrümanı çalarak kavvali hikayeleri anlatmak, destanlar anlatmak ve şiir okumakla ilgilenirdi.
Bu nedenle halkların kültür ve tarihinin sembolü olarak bilinirdi ve halk tarafından sevilip sayılırdı. Onlar kabilelerinin önde gelen kişilerinin adlarını şiirlerinde ölümsüzleştirirdi, şiirler bestelerdi, hikayeler anlatırdı ve aynı zamanda kavmin aksakallısı gibi halka hayatın zorluklarını çözmede yardımcı olurlardı.
Şimdi Türkmen müziğine daha fazla değinmek istiyoruz. Türkmen müziği İran kavimlerinin müziğinden çok farklıdır. Bunlardan en önemlilerinden biri vurmalı çalgılar ve dans müziğinin olmaması ve genel olarak müzik aletlerinin sınırlı olmasıdır. Öte yandan Türkmen müziği etnik grupların ve milletlerin müziğinden çok az etkilenmiştir. Daha çok çevresindeki bölgelerin müziğini etkilemiştir.
Tahran Radyosu.
Türkmen müziğinde dutar, kamança, ney, gıyıcek ve ağız kopuzu gibi çalgılar kullanılmaktadır. Tanıdığımız çalgılar arasında en önemli ve özgün Türkmen çalgılarından biri de bu kavmin müziğinde özel bir yeri olan dutardır. Bu enstrümana tamdıra da denir. Dutar, yapımında üç tür ağaç kullanılan vurmalı bir çalgıdır. Kasesi erkek dut ağacından, levhası dişi dut ağacından ve kolu kayısı ağacından yapılır. Bu seçimin nedeni bu ahşabın iyi ses kalitesidir. Türkmen dutarı da 13 perdelidir. Görünümü ve sesi ne olursa olsun Türkmen dutarını diğer benzer çalgılardan ayıran Türkmen müziğinin türüdür.
Dutarın 8. perdesine Türkmen perdesi denir. Bu durum, bu perdenin diğer kavimlerde kullanılmadığını ve ilk defa olarak Türkmen müziğinde kullanıldığını gösterir. Ölçme biriminde perde iki nota arasındaki mesafedir ve her ne kadar iki nota arasındaki perde sayısı daha fazla olursa, onların incelik ve kalınlık farkı ya da o iki nota arasındaki mesafe daha fazladır. Şimdi hep birlikte Türkmen dutarının güzel sesini dinleyelim.
Bölgeler Müziği müzisyeni Sormaz Tekin'in çalımı ile Türkmen dutarının güzel sesini dinlemiş oldunuz. Türkmenlerin müziklerinde çokça kullandıkları diğer çalgılar arasında kopuz olarak da adlandırılan ağız kopuzunu sayabiliriz. Ağız kopuzu uzak geçmişte ahşaptan veya hatta bazen kamıştan yapılan eski bir çalgıdır. Ahşap ağız kopozunun sesi metal türüne göre daha azdır ve çalımı daha zordur. Ağız kopozu metal bir çerçeve ve metal bir bıçak veya diden oluşan dişlerin arasına yerleştirilen ve çalgının yay dilini baş parmakla vurularak çalınan basit bir çalgıdır.
Ağız kopuzu genellikle Türkmen kadınları ve kızları tarafından çalınır. Geçmişte ağız kopuzları Türkmen kadınları ve kızları tarafından öylesine sevilirdi ki katıldıkları her düğün töreni veya mezhebi bayramlara mutlaka ağız kopuzlarını yanlarına alırlardı diye söylenmektedir. Ağız kopuzunun sesini iyice dinlerseniz atın dört nal koşmasından, tarağın halının atkı ve çözgüsüne çarpmasından kaynaklanan ritimleri ve yorucu keçecilik işinin ritimlerini duyabilirsiniz.
Bugün ağız kopuzu daha çok İran'ın Türkmenlerin yaşadığı bölgelerinde çalınmakta olup İran'ın diğer bölgelerinde ya eskimiştir ya da yaygın değildir. Şimdi ağız kopuzunun güzel ve değişik sesini dinleyeceksiniz.
Türkmen sanatçı Hacı Muhammed İri'nin ağız kopuzu çalımını dinledik.
Muhterem dinleyiciler, Heftevreng adlı programın 9. bölümünün sonuna geldik.
Bir sonraki sohbetimizde Türkmen müziği hakkındaki sohbetimize devam edeceğiz. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Değerli dinleyiciler, Mezardan Kartpostallar isimli podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, İran Radyo IR, TR web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Yugoslavya topraklarında çatışmaların kökenlerini ve tarihsel geçmişini ve Temmuz 1995 soykırımına yol açan olayları ele almak istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim. Balkan bölgesi 1. ve 2. Dünya Savaşlarından önce Osmanlı İmparatorluğu, Rusya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında sürekli savaşların yaşandığı bir yer olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluklarının çöküşüyle birlikte Avrupa sınırları yeniden çizildi ve Avrupa haritasında yeni ülkeler ortaya çıktı. Bu ülkelerden biri de Balkanların kalbinde yer alan ve Sırbistan, Hırvatistan ve Slovanya krallıkları gibi krallıkların birleşmesiyle kurulan Yugoslavya'ydı. Yeni kurulan Yugoslavya'da bu kadar fazla kültürel ve dini çeşitliliğin bir araya gelmesi, ülkenin birlik ve bütünlüğünün her zaman tehdit altında olmasına ve Yugoslavya iç savaşının kaçınılmaz ve patlak vermeye hazır olduğu bir olgu olmasına neden olmuştur. Bu podcast serisi 1995 yılında Sırplar tarafından Bosnalı Müslümanlara karşı gerçekleştirilen Srebrenica soykırımı ve katliamı, yani Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisini ele alıyor. Bundan önceki sohbetlerimizde Srebrenica bölgesinin soykırımdan önceki gelişmelerini ele aldık. Bugünkü sohbetimizde ise biraz daha geriye giderek bu anlaşmazlıkların temelinin nasıl oluştuğuna değinmek istiyoruz. Önce Yugoslavya'nın çöküşüne değinelim. İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle başladı. Nisan 1939'da İtalya'da Arnavutluk'a saldırdı ve orada kukla bir rejim kurdu ve Arnavutluk üzerinden Yunanistan'a saldırdı. Görünüşe göre Balkan bölgesini ele geçirmek Mussolini için özel bir önem taşıyordu. Ancak Hitler için bir öncelik değildi. Yine de Almanya, Yugoslavya üzerindeki diplomatik baskısını artırmaya devam etti. Aynı zamanda Almanya ve İtalya'nın güçlenmesiyle Yugoslavya'nın tarafsızlığı fiilen mümkün değildi. Ve Fransa'nın düşmesi ve Yugoslavya için yolun sonu gibi görünüyordu. Sonunda 1939 kışından beri başlayan bir dizi diplomatik baskıdan sonra Yugoslavya nihayet Mart 1941'de resmi bir anlaşmayla müttefiklerine katıldı. Bu anlaşmanın Yugoslavya hükümeti tarafından imzalanmasından iki gün sonra vatansever bir darbeyle Britanya tarafından desteklenen Naip Prens tahttan indirildi. Ancak daha sonra hükümet düştü ve Almanya yanlısı veya sempatizan tüm üyeler görevden alındı. Bu durum Sovyetlerin Balkanlara girişinden önce ve güney sınırlarında güvenliğini sağlamak için Hitler'in Yugoslavya'ya saldırmaya karar vermesine ve işgal emrini vermesine neden oldu. Aynı zamanda İtalya'nın Yunanistan'ı itaat altına almada başarısız olması ve Mussolini'nin Yunanlılar tarafından Balkanlara itilmesi ve Britanya'nın Yunanistan'a asker gönderme kararı Hitler'i Yugoslavya'yı bir an önce işgal etmeye ve Balkanların kontrolü ele geçirmeye itti. Sonunda Alman ordusu 6 Nisan 1941'de Yugoslavya ve Yunanistan'a saldırısını başlattı. Hitler 10 Nisan'da Yugoslavya'nın kuzeybatısındaki Hırvatistan'ı, Bosna ve Hırvatistan topraklarını içeren bağımsız bir devlet olarak ve Almanya ve İtalya'nın gözetimi altında kurdu. Ve Yugoslavya ordusu da 17 Nisan'da müttefiklere teslim oldu. Almanlar 30 Nisan 1941'de Sırbistan'da kukla bir rejim kurdular. Ve başına Milan Açimovic'i getirdiler. Bu hükümetin ömrü kısa olduğu için bir süre sonra Sırbistan'da Milli Kurtuluş Hükümeti iş başına geldi. Almanya ve İtalya işgal altındaki Balkan topraklarını kendi aralarında böldüler. Ve Saraybosna'dan geçen bir çizgiyi de iki bölgenin sınırı olarak seçtiler. Bu sınırın kuzey kısmı Almanya tarafından işgal edildi ve güney kısmı İtalya tarafından işgal edildi. Ayrıca Almanya Slovenya'yı ele geçirdi ve Kosova ve Arnavutluk nüfuslu Makedonya bölgeleri İtalya'ya bırakıldı. Tüm bu olaylar Yugoslavya'nın farklı gruplarının etnik, tarihi, kültürel ve dini hesaplaşmalara girmesine neden oldu. Bu savaşlar daha çok direniş ve müttefiklere karşı gruplar ile Almanya ile işbirliği yapmakla suçlanan gruplar arasında gerçekleşti. Ancak Yugoslavya'da krallığın çöküşünden sonra Hırvatlar, Sırplar ve Müslümanlar olmak üzere tüm gruplar ve partiler fiilen karşı karşıya geldiler ve birbirlerini katletmeye başladılar. Çetnikler, partizanlar, ustaşalar ve bunun gibi farklı hedeflere ve motivasyonlara sahip paramiliter gruplar ortaya çıktı. Bu genellikle silahlı gruplar bazen omuz omuza bazen de karşı karşıya geldiler. Bu gruplar Balkanlar ve Yugoslavya tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. 1946'da Yugoslavya'da komünist bir rejim kurulduğunda ülkenin adı Sosyalist Federal Yugoslavya Cumhuriyeti olarak değiştirildi. Partizanların lideri Mareşal Tito 1953'ten ölümüne kadar 1980'de Cumhurbaşkanı olarak Yugoslavya'yı yönetti. Sosyalist Federal Yugoslavya Cumhuriyeti'ni oluşturan 6 cumhuriyet şunlardan ibaretti. Bosna Hersek Sosyalist Cumhuriyeti, Hırvatistan Sosyalist Cumhuriyeti, Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti, Karadağ Sosyalist Cumhuriyeti, Sırbistan Sosyalist Cumhuriyeti ve Slovenya Sosyalist Cumhuriyeti. 1980'lerde Sovyetler Birliği ve Berlin Duvarı'nın çöküşünün ardından yaşanan siyasi ve ekonomik krizin ardından Mareşal Tito'nun ölümü birleştirici bir unsur olarak ve bir tür Sırp milliyetçiliği ortaya çıktı. Ve Yugoslavya Cumhuriyeti'nin sınırları boyunca parçalandı. Ve ilk başta 5 ülkeye bölündü. Bu da Yugoslavya savaşlarının başlangıcı oldu. Bu parçalanmadan sonra ve Slobodan Milošević'in Sırbistan'daki Cumhurbaşkanlığı sırasında Gazimestan olarak bilinen ünlü bir konuşmada Sırpların milliyetçi duygularını körükledi. Bu konuşmada Kosova Savaşı'na atıfta bulundu. Sırpların kurban olma duygusu ve Boşnaklara karşı düşmanlık, 1940'larda Utasi katliamı sırasında küçük bir Boşnak grubunun Sırpların yargılanmasında oynadığı rolü abartarak anlatılan hikayelerle kışkırtıldı.
Sırp propagandası Boşnakların ırksal olarak farklı ve daha çok Türk kökenli olduğunu öne sürdü. Fakat Sırp hükümeti tarafından yönetilen tüm nefret kampanyasına rağmen bazı Sırplar bu zulme karşı Boşnakları savunmaya çalıştılar. Bu da bu Sırplar için tehdit oluşturdu. Öyle ki bir ara askerler megafonla Müslümanları koruyan her Sırp anında öldürülür diye anons ediyordu. Çatışmalar ilk olarak 1991'de Slovenya ve Hırvatistan'da yer ve bundan sonraki yıl ise çok daha kanlı bir şekilde Bosna'da başladı. Milliyetçiliği komünizmin yerini almış olan Slobodan Milosevic'den ilham alan Bosnalı Sırplar, Bosna'yı Sırbistan ile birleştirmeye çalıştılar. Ancak Bosnalı Müslümanlar eski Yugoslavya'dan ayrılmak istediler. Bu arada Bosna'da yaşayan Sırplar bu girişime karşı çıktılar ve Müslümanlara zulmetmeye başladılar. Bu olay soykırıma, toplu katliama ve Bosna'daki farklı etnik grupların katliamına yol açan en korkunç tarihi olaylardan biri olarak kabul edilir. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da binlerce insan öldürüldü. Bosnalı Sırp güçleri Doğu Bosna'da yaşayan gayrimüslim sivil halka saldırdı. Sırp güçleri, askerler, polis, paramiliterler ve bazen de şehirde yaşayan Sırp köylüler Bosnalı Müslümanların evlerini yakıp yıktı. Bosnalı sivilleri esir aldı, dövdü veya öldürdü. Erkekleri ve kadınları birbirinden ayırdılar. Birçoğunu gözaltına almak için kamplara gönderdiler. Laszlo Vadisi'ndeki etnik temizlik, Bosna Savaşı sırasında Hırvatistan Cumhuriyeti Boşnak ve Hersek'in Hırvat askeri, politik ve liderlik güçleri tarafından Bosnalı Müslümanlara karşı işlenen çok sayıda savaş suçundan sadece biridir. Bu operasyon Mayıs 1992'den Mart 1993'e kadar sürdü. Laszlo Vadisi'ndeki Bosnalı Müslüman sivil halk her zaman siyasi ve dini gerekçelerle tacize uğruyordu. Birçok Müslüman katledildi, tecavüze uğradı ve kamplarda tutuklu kaldı. Birçok ev ve Müslümanlara ait kültürel mekan tahrip edildi. Bu katliam ve temizlik Vidk Busokova, Novi Travnik, Keseljak ve Ahmici bölgelerinde anti-Boşnak propagandasıyla birlikte devam etti. En küçük kurban beşiğinde vurulan 3 aylık bir bebekti ve en yaşlı kurban ise 81 yaşındaki bir kadındı. Bu katliam Bosnalılar ve Hırvatlar arasındaki çatışmalarda yaşanan en büyük katliamdır. Hırvatistan Savunma Konseyi'nden ele geçirilen belgelere göre Hırvat liderler Laszlo Vadisi'ndeki Bosnalı Müslümanları etnik temizlik için kapsamlı bir plana sahipti. Saraybosna Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi'nin araştırmasına göre bu temizlik sırasında Laszlo Vadisi'nin yaklaşık 2000 sakini öldürüldü veya kayboldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilkbahar 1993'te Srebrenica'yı güvenli bölge ilan etti. Ancak daha sonra savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırımla suçlu bulunan Ratko Mladić komutasındaki güçler Birleşmiş Milletler tarafından gözetim altında bölgeyi çiğnediler. Temmuz 1995'te Bosnalı Sırp güçlerin Doğu şehri Srebrenica'ya saldırısı sırasında Hollandalı barış gücü askerlerinin varlığına rağmen 8000'den fazla Bosnalı Müslüman erkek ve çocuk öldürüldü. Srebrenica sakinleri çevredeki dağlara çıktılar. Ancak Sırp güçleri onları buldu ve binlerce kişiyi katliam yaparak toplu mezarlara gömdü. Bu rota daha sonra ölüm yolu olarak bilindi. Ölüm yolu günümüz insanlık literatüründe masum insanları büyük bir grubunu hiçbir sebep olmaksızın toplu olarak öldürmeye yönelik kolektif bir çabanın ve insanlığın eksikliğinin bir örneğidir. Bugün her yıl binlerce insan bu soykırımı yıl dönümünde bir araya gelerek barış yürüyüşü düzenliyor. Aslında barış yürüyüşü Srebrenica şehitlerinin anma törenlerinin ana teması olarak kabul edilir. Bugün barış yürüyüşü olarak adlandırdığımız ve her yıl binlerce kişinin Srebrenica kurbanlarını anmak için katıldığı program, Temmuz 1995'te kurbanların bulunduğu yolun ters yönünde ilerlediğini ve barış yürüyüşünün sonunun aslında ölüm yolunun başlangıcı olduğunu bilmek önemlidir. Bu sefer insanlar Srebrenica'ya gidiyorlar ve her yıl barış yürüyüşünde daha fazla insan ölüm yolunu aşıyor. Temmuz 1995 soykırımı sırasında Sırplar suçlarının izlerini örtbas etmek için cesetleri toplu mezarlardan aksvatörlerle çıkararak başka yerlere gömdüler. Birçok cesedin her bir parçası farklı bir mezarda ve birbirinden oldukça uzaklarda bulundu. Bugüne kadar Srebrenica soykırımının yaklaşık 6600 kurbanının cesedi çıkarıldı, teşhis edildi ve gömüldü. Bu cesetler arasında 421 çocuk kurban, aralarında yeni doğmuş bir bebek olan Fatima Muhiç de vardı. Yaklaşık 1000 cesedin teşhis operasyonu devam ediyor. Bu cinayetin boyutu ve kapsamı o kadar büyüktü ki Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük soykırım olarak adlandırılıyor. Srebrenica'daki olaydan 29 yıl geçti. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük soykırım. Ancak bu cinayetin acısı hala taze ve Bosnalılar her yıl anma törenleri düzenliyorlar. Nihayetinde savaş 21 Kasım 1995'te Dayton Anlaşması'nın imzalanmasıyla sona erdi. Bu anlaşmanın nihai versiyonu 14 Aralık 1995'te Paris'te imzalandı. Bu anlaşmanın imzalanmasından sonra 80 bin kişilik bir NATO kuvveti Bosna Hersek topraklarına konuşlandırıldı. Bu güçler ağır silahlarla donatılmıştı ve gerekirse ateş açma iznine sahipti. Bu kuvvet ülkenin her yerinde barışı sağlamak, yeniden inşa etmek, mültecileri evlerine geri döndürmek, taraflardan silahları toplamak ve diğer işleri yapmak için kullanıldı. Bosna Hersek halkının Srebrenica'daki inanılmaz soykırımının şokundan biraz kurtulması 10 yıl sürdü. Ardından bu önemli olayı anmak için planlar yapıldı. Bugün Srebrenica şehitleri, anma törenleri ve barış yürüyüşü olarak bilinen şey bu planların ana örneğidir. Daha önce de söylediğimiz gibi 2005'ten beri resmi olarak başlayan barış yürüyüşü kurbanlarının Temmuz 1995'te yürüdüğü yolun ters yönünde ilerliyor. Aslında barış yürüyüşünün sonu ölüm yolunun başlangıcıdır. Bu sefer insanlar Srebrenica'ya gidiyorlar ve her yıl barış yürüyüşünde daha fazla insan ölüm yolunu Srebrenica'ya doğru aşıyor. yürüyüş rotası yaklaşık 110 kilometredir. Ve dünyanın her yerinden katılımcılar bu mesafeyi 8 ile 10 Temmuz tarihleri arasında kat ettikten sonra 11 Temmuz'da yani Srebrenica şehrinin düşüşünün yıl dönümünde ve bu şehirde soykırımın başlangıcında kendilerini Srebrenica yakınlarındaki Potokari mezarlığına ulaştırıyorlar. Bu insanlar savaşta avcılardan kaçmak için ormanlarda açlık ve susuzlukla mücadele eden ve doğru yolu bulma imkanı olmayan insanların durumunu anlamak için farklı milliyetlerden ve inançlardan gönüllü olarak yaklaşık 110 kilometre yol kat ediyorlar. Srebrenica'nın tanınmış yazar ve gazetecilerinden biri olan Safet Salihovic 1995 yılında Ölüm Yolunda Yaşananlara Odaklanan Barış Yürüyüşü adlı ünlü kitabında şöyle diyor. Hiçbir hakaret, toprağından hiçbir suç işlemeden sürülmek ve seni hayvan gibi avlamaktan daha büyük değildir. Srebrenica'nın düşüşünden sonra insanlıkla ilgili alandaki en alçak insan tanımı oluştu ve masum insanlar hayvanlar gibi hatta daha da korkunç bir şekilde diğer insanlar tarafından avlanıp katledildi. Değerli dinleyiciler, Mezardan Kartpostallar isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugün Yugoslavya topraklarındaki çatışmaların köklerini ve tarihini ve Temmuz 1995 soykırımına yol açan olaylara değindik. Umarız sizi 1995 yılında Bosnalı Müslümanlara karşı işlenen olaylarla biraz olsun tanıştırabilmişizdir. Bundan sonraki sohbetimizde savaşın neden olduğu olaylar ve sonrasındaki yaşanan olaylar üzerinde duracağız. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma Hatibi, Siyonist rejimin Suriye'deki eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran'ın Suriye'deki danışmanlık varlığının güvensizliğin tüm bölgeye yayılmasını önlemek için olduğunu belirtti. Siyonist rejim başbakanı Netanyahu Gazze'deki savaşın devam edeceğini söyledi. Rusya, Amerika'nın Gazze'deki çocukların durumunu dikkate almadığını söyledi. Kudüs Tugayları Siyonist rejim mevzilerine ağır saldırı düzenledi. Yemen'den işgal altındaki Filistin topraklarına yapılan füze saldırısına 18 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Mısır'daki Mısır mevkidaşı Sisi'ye yayımladığı tweet mesajında çok taraflı işbirliğinin artması yönündeki umudunu dile getirdi. Dışişleri Bakanı Irakçı, İran ve Mısır'ın ortak kültür ve kimliğe sahip olduğunu belirtti ve Moskova, Irakçı'nın gelecek yılın başında Rusya'ya gideceğini belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.